Ayrım 23. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 347. Din ile şeriatın eşitlenmesine karşı çıkış. Dinciliğin Allah ile aldatma oyunlarından biri de şudur. Şeriatı din ve İslam'la eşitlemek, sonra da Emevi dayatmalarıyla oluşturulmuş geleneksel din kitaplarındaki akıl ve İslam dışılıklara karşı çıkanları dine karşı çıkmış göstermek. Dincilik simsarlarının tarih boyunca seslendirdikleri şeriat isterük feryadının arka planında bu vardır. Şeriat isterük, çoğu zaman gerçek dine sahip çıkanlara karşı siyasal yıpratma aracı olarak kullanılmış şeytani bir dinsizlik sloganı olmuştur. Büyük çoğunluğu Haçlı emperyalizmle işbirliği yaparak sahneye fırlayan şeriat isterükçülerin hiçbirisi mesela İslam isterük veya Kur'an isterük diye bağırmamıştır. Sloganları daima karnına her istediğinizi doldurabileceğiniz şeriat isterük yaygarası olmuştur. Şeriat eşittir İslam veya din diyemeyeceğimizin gerekçelerini İslam nasıl yozlaştırıldı kitabımızdan özetleyelim. Şeriat nedir, ne değildir? Geniş su yolu, yöntem, tavır, kural gibi anlamları olan şeriat, bu şekliyle Kur'an'da tek bir yerde geçmektedir. Câsiye suresi 18. ayet. Aynı kökten ve aynı anlamda bir de şir'a sözcüğü vardır ki, onun geçtiği yer Maide suresi 48. ayettir. Şir'a, yol ve yöntem anlamındaki minhac sözcüğü ile birlikte kullanılmıştır. Şöyle deniyor. Sizden her biri için bir yol, şeriat ve bir yöntem belirledik. Allah dileseydi size elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır. O halde hayırlara yarışın. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O size tartışmış olduğunuz şeylerin esasını bildirecektir. Maide 48. Bu ayetten anlaşılıyor ki şeriat, insandan insana, toplumdan topluma değişen tavırları, tarzları, yöntemleri, kabulleri ifade etmektedir. Her peygamberin ayrı bir şeriatı vardır. Hazreti Muhammed'in de izlediği bir şeriatı vardır. Câsiye 18 bunu açıkça ifade etmektedir. Bir dinin içindeki değişik birey ve grupların da birer şeriatı vardır, olacaktır. Örneğin, her mezhebin dinden anladığı bir şeriattır. O halde şeriat, Allah katında değişmez, aksi ve başkası kabul edilmez tek yol ve gerçek olan İslam'ın, Ali İmran 19, içinde kişilerin, zümrelerin ve toplumların dinden anladıklarına göre oluşturulmuş yorumlar ve kurallar bütünüdür. Allah katında din ise sadece ve sadece İslam'dır, yani peygamberlerin tebliğ ettikleri değişmez, zaman üstü ilkeler bütünü. Katında din olarak sadece İslam'ı kabul eden Allah, şeriatın her birimize göre değişen bir din anlayışını ifade ettiğini açıkça bildirmektedir ki, hiç kimse dinden kendisinin anladığını dinin kendisi ilan etmeye kalkmasın. Şeriat, İslam veya Kur'an ile eşitlenemez. Şeriat, mezhep kabulleriyle nihayet fıkıhla eşitlenebilir. Şeriatı İslam'la eşitlemek isteyen anlayış, birçok kabulünün Kur'an'la ve zamanla çeliştiği anlaşılmış bulunan örfleri din yapmayı amaçlayan anlayıştır. Bu anlayış, önce şeriatla dini eşitlemekte, sonra da devrini bitirmiş yorumlardaki bir takım kuralları din diye halkın önüne koymaktadır. Burada Allah ile aldatmanın tipik bir görünümüyle karşı karşıyayız. Şeriatın birçok Kur'an ayetinde geçtiğini söylemek de dinciliğin yalanlarından biridir. Şeriat kelimesi Kur'an'da sadece bir yerde geçmektedir. Câsiye 18, bir yerde de aynı anlamda olan şir'a sözcüğü geçer. Maide 48. İmam-ı Azam ne düşünüyor? İmam-ı Azam eserlerinden biri olan El-Alim ve'l-Müteallim'de bu konudaki düşüncesini şöyle açıklıyor. Bilmez misin ki Tanrı elçileri ayrı ayrı dinler üzerinde değillerdir? Onların hiçbiri hitap ettiği topluma kendinden önceki peygamberin dinini terk etmeyi emretmemiştir. Çünkü onların tümünün dini tek bir dindi. Oysa ki onların her biri kendisinin tebliğ ettiği şeriata çağırmış, kendisinden önceki peygamberin şeriatine uymayı yasaklamıştır. Çünkü onların temsil ettikleri şeriatlar pek çoktur ve farklıdır. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Sizden her biri için bir yol, şeriat ve bir yöntem belirledik. Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır. Maide 48. Allah böylece tüm peygamberlere esası tevhid olan dini ayakta tutmalarını, tefrikaya düşmemelerini önermiştir. Çünkü onların dinlerini tek din yapmıştır. Allah'ın dininde değişme yoktur. Din ne değiştirilir ne başka şekle sokulur. Ama şeriatlar değiştirilir, başka şekle sokulur. Çünkü öyle şeyler vardır ki Allah onu bir halk için helal kıldığı halde başka bir halk için haram kılmıştır. Öyle şeyler vardır ki Allah onu şu topluluk için emrettiği halde bir başka topluluk için yasaklar. Kısacası şeriatlar hem çoktur hem de değişiktir. İmam-ı Azam El-Alimu Vel-Müteallim 16-17. İbadeti imanın bir parçası sayılan görüşe karşı çıkış. Karşısındakini kafir ilan etmek için bahane arayan ondan önce kendisi kafir olur. İmam-ı Azam. Başlık altına koyduğumuz sözünden de anlaşılacağı gibi bakınız Kerderi Menakıb 139. İmam-ı Azam'ın Allah'ın tek elinde bırakıp hüküm vermekten sürekli çekindiği kavram iman kavramıdır. Ben inanıyorum diyen insanı, bu ikrarını geri alıncaya kadar mümin olarak gören Ebu Hanife, iman konusunda herhangi bir biçimde müdahaleyi Allah'ın yetkisine tecavüz ve sonuç olarak da şirk saymaktadır. İmam-ı Azam, ibadetlere çok önem vermesine rağmen bireyin hayatındaki ibadeti imandan ayırır ve günah işlemiş mümini cennete gidip gitmeyeceği hakkında hüküm vermeksizin Müslüman toplum bireylerinin kardeşi görür. Yaşadığı zamandaki silahlı çatışmaların ve akan kanların, ben daha çok dindarını veya gerçek dindar benim iddialarına dayandığını bilen İmam-ı Azam, insanlığın o gün 14 asır uzağında duran laikliğin Kur'ani tohumlarını günah ve günahkarla ilgili bu görüşüyle atmıştır. İmam-ı Azam, İslam toplumunda bir tek kardeşlik tanıyordu, din kardeşliği ve bir tek kardeşlik bağı tanıyordu, iman. İmam-ı Azam bu anlayışıyla kimin ne kadar Müslüman olduğu sorusunun tartışmaya açabileceği bütün namert girişimleri sonuçsuz kalmaya mahkum etmiştir. Asla esnemediği, asla taviz vermediği temel konu budur. Günah işleyenleri kafir sayarak cehennemlik ilan eden fırka, hariciler fırkasıdır. Aynı zamanda şiddeti meşru sayan bu fırkanın ilk terör icraatı, Hazreti Ali gibi büyük bir benliği İslam'ın mabedinde secde halindeyken öldürmek olmuştur. Gerekçeleri şudur. Ali, Muaviye ile birlikte sergilediği hakem olayında günah işlemiş, kafir olmuştur. Katli vacip hale gelmiştir, biz de katlettik. Çağdaş Mısırlı fakih Muhammed Ebu Zehre, mezhep adı altında faaliyet gösteren bu siyasal cinayet şebekesini şöyle tanıtıyor. Hariciler, günah işleyenleri kafir sayarlar. Onlar, kötü maksatla günah işlemekle, bilmeyerek, farkında varmadan, içtihadında yanılmış olmak sebebiyle hataya düşmek arasında hiçbir fark görmezler. Bunun içindir ki hakem olayında Hazreti Ali'yi içtihadından ötürü tekfir etmişlerdir. Halbuki Hazreti Ali'nin o olayda başka bir seçim şansı yoktu. Diyelim ki hakem tayinini kendisi istedi, bu yaptığı içtihadında hata eden bir müçtehit durumunu aşmaz. Müçtehidin ise hatası bağışlanır. Onların Hazreti Ali'yi tekfir etmeleri içtihatta hatanın müçtehidi dinden çıkarıp doğruyu bulma yetkisini fesada uğrattığına inandıklarını gösterir. Görüşlerine en basit meselelerde muhalefeti olan Talha, Zübeyir, Osman ve diğer ashabın uluları hakkında da aynı şeyi yapıyorlar. İçtihatlarında hatalarından dolayı onları tekfir ediyorlar. Nehçül Belâğa şarihi İbn-i Ebil Hadid, günah işleyenleri kafir saymaları hususunda onların sarıldıkları delilleri birer birer reddedip çürütmüştür. Ebu Zehre 112. Ehl-i sünnet, ibadeti olmayanı imansız görmez, cehennemlik ilan etmez. Onu mümin sayar, iman ve İslam'ın bütün hak ve imkanlarından yararlandırır. İşin ahiret tarafını Cenab-ı Hakk'a bırakır. Ne var ki, teoride böyle olmasına karşın amelsiz Müslümanla ilgili egemen sünni uygulama, buna hiç uymamıştır ve gittikçe de uymaz hale getirilmektedir. Ehl-i sünnet çevrelerinin amensiz Müslümanla ilgili uygulaması, bu mezhebin teorik esaslarına göre değil, Mutezile'nin kabullerine uygun olarak yürütülmektedir. Bilindiği gibi Mutezile mezhebi, kebire sahibini yani büyük günah işleyenleri, içki içen, zina yapan, kumar oynayan gibi tam mümin saymamakta, bunun sonucu olarak da cennete gideceğini kabul etmemektedir. Mutezile mezhebinde böylelerinin sıfatı fasıktır. Fasığın durumu ve akıbeti nedir? Böylelerinin durumu Mutezile'nin temel terimlerinden biriyle ifade edersek, menzile beynel menziletein olmak, yani iki makam ve mevki arasında, cennetle cehennem arasında kalmaktır. Mutezile, amelsiz Müslümanın, fasığın ahiretteki durumunu iki menzile arasında göstermekle işi bitirmemiştir. Amelsiz Müslüman hiçbir zaman mümin sayılmadığı için müminlerin sahip olması gereken saygınlığa asla ulaşamaz. O, hor görülmelidir, itilmelidir. Ondan uzak durulmalıdır. Onun İslam adına sahip olabileceği tek şans öldüğünde bir Müslüman mezarlığına defnedilebilmektir. Ehl-i Sünnet çevrelerinde gelişen bugünkü siyaset ve saltanat binciliğinin de aynen temsil ve tatbik ettiği bu anlayış, Kur'an'a açıkça aykırıdır, bir zulüm sistemidir. Dahası bu anlayış Allah'ın yetkilerine tecavüzdür. Çünkü sonsuz hayatın nasıl yönlendireceğine karar vermek, Kur'an'ın açık beyanlarıyla sadece ve sadece Allah'ın tek elindedir. Mutezile, menzile beynel menzileteyn görüşüyle Allah'ın yetkilerine tecavüzü dinleştirmek gibi büyük bir hata işlemiştir. İslam fikir tarihinde aklın egemenliğinin öncülüğünü yapan Mutezile mezhebinin böyle bir Kur'an dışılığı nasıl olup da mezhebinin beş temel esasından biri halinde öne çıkardığını anlamak mümkün değildir. Burada büyük imamın Ehl-i Sünnet tarafından teoride benimsenen ama pratikte terk edilen iki temel fikrine daha dikkat çekmemiz gerekiyor. 1. İmam-ı Azam'a göre iman ne artar ne eksilir. Bir insan inanıyorsa, hiçbir ameli olmasa da günahları çok da olsa mümindir. Onun cehennemlik olduğunu hükmedemeyiz, cennete gitmesini ümit ederiz. İmam-ı Azam'ın mürciye mezhebi bağlısı olduğu iddiasına mesnet yapılan temel fikir budur. Ve gerçekten imam bu fikrinde hep ısrarlı olmuştur. Zaten mürciye, irca giden demektir. İrca, ümitle beklemek anlamındadır. Mürciye, bununla günahkarın cennete gitmesini ümit ederek sonucu Allah'a bırakıp beklemeyi kasteder. İmam-ı Azam'ın paylaştığı bu görüş, din üzerinden hegemonyayı yürütmek isteyenleri çok rahatsız eden bir görüştür ama Kur'an'ın ruhuna tamamen uygundur. Ehl-i Sünnet'in resmi teorik görüşü de budur. 2. Ebu Hanife'ye göre bir insan hiç ibadet etmese de, mesela hiç namaz kılmasa da mümindir. İmam-ı Azam bu konudaki temel görüşünü El-Alim vel-Müteallim adlı eserinde şöyle açıklıyor. Allah'ın azap için gerekçe yapacağı günah olarak şirk dışında bir şey bilmiyorum. Ehli kıblenin şirk dışındaki günahlarından herhangi birine bulaşanının Allah tarafından azaba uğratılacağına tanıklık edemem. O günahkarların bazılarının doğrudan doğruya affedileceğini de kesin olarak biliyorum. Allah şöyle buyurmuştur. Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinden uzak kalırsanız, diğer kötülüklerinizi örteriz ve sizi nimet ve bereket dolu bir varış yerine ulaştırırız. Nisa 31. Şu bir gerçek ki Allah, kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışında kalanı, bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan gerçekten büyük bir günah işlemiştir. Nisa 48. Bir mümin bütün büyük günahları işlese de şirke düşmediği sürece Allah'ın düşmanı olmaz. Bir mümin en büyük günahları işlemiş olduğu halde Allah'ı kalbinde her şeyden daha sevimli tutabilir. Böyle bir mümin ateşte yanmakla Allah'a iftira arasında seçim yapmaya bırakılsa ateşte yanmayı Allah'a iftiraya tercih eder. Şirk dışındaki günahlar iki kısma ayrılır. Kul, bu iki kısım günahtan hangisini işlerse işlesin onun affı için dua etmek en iyi davranıştır. Evet, onun cezasını bulması için beddua etsen günahkar olmazsın ama dua etmek en iyi yoldur. Çünkü nihayet o mümindir ve sen Allah'ın onu azap edip etmeyeceğini kesin olarak bilmemektesin. El-Alim vel-Müteallim 22-25. Büyük İmam şöyle devam ediyor. Allah, müminlere farz olan şeyleri onların dini kabul etmelerinden sonra emretmiştir. Bakara 112-178, İbrahim 31, İsra 19, Ahzab 41. Bu konuyla ilgili ayetlerden anlaşılıyor ki, Allah imanı amelden ayrı kılmıştır. Başka bir ifadeyle müminler, Allah'a imanları sebebiyle namaz kılar, zekat verir, oruç tutar, hacca giderler, Allah'ı zikrederler. Bunun tersi olmaz. Yani namazları, zekatları, oruçları, hacları sebebiyle Allah'a iman etmezler. Yani amelleri Allah'a imanları münasebetiyledir, imanları amelleri münasebetiyle değil. Bu şuna benzer. Kişi önce borcu ikrar eder, sonra da o borcu öder. Bunun aksi olmaz. Yani önce borç ödenip sonra da borç ikrarı söz konusu değildir. Eda, ikrar sebebiyledir. İkrar eda sebebiyle değil. El-Alim vel-Müteallim 17-19. Büyük imamın vardığı sonuç şu. Bizim için insanlar üç mertebeden birinde bulunur. 1. Peygamberler ve peygamberlerin cennetlik olduklarını bildirdikleri. 2. Cehennemlik oldukları kesin olan müşrikler. 3. Cennetlik veya cehennemlik olduklarına hüküm veremeyeceğimiz muvahhidler. İşte bu son kısım için biz cennetlik veya cehennemlik hükmü veremeyiz. Cennete girmelerini isteriz. Azap görmelerinden de kaygı duyarız. Aynı eser 31. Kısacası İmam-ı Azam'a göre iman esaslarına inandığını ilan ettikten sonra Kur'an'ı tefsir veya tevil ederek hükümler çıkaran yahut Hazreti Peygamber'e nispet edilen hadislere dayalı bazı itikadi hususları benimseyen kimse tekfir edilemez. Kısacası İmam-ı Azam'a göre iman esaslarına inandığını ilan ettikten sonra Kur'an'ı tefsir veya tevil ederek hükümler çıkaran yahut Hazreti Peygamber'e nispet edilen hadislere dayalı bazı itikadi hususları benimsemeyen kimse tekfir edilemez. Yusuf Şevki Yavuz, Ebu Hanife, Diyanet İslam Ansiklopedisi maddesi. Kavgaların din gerekçesiyle yapılmasına karşı çıkış. Azmışlarla savaşını azmışlık ithamıyla yap, kafirlik ithamıyla değil. İmam-ı Azam. İmam-ı Azam'ın tarih yaratan büyük mesajlarından biri de insanlar arasındaki kavga ve savaşların din veya dindarlık gerekçesine dayandırılmasına karşı çıkmasıdır. İmam-ı Azam bilmiştir ki savaşın sebebi bir kitlenin inançlarına baskı da olsa buna din savaşı diyemezsiniz. Eğer Kur'an'a göre konuşacaksak bunun adı zulme karşı savaş olacaktır. Çünkü Kur'an şirki bile zulüm diye anarak şirke karşı verilecek savaşların bile esasında bu ana gerekçesinin zulüm olması gerektiğine vurgu yapmıştır. İmam-ı Azam bu Kur'ansal ilkeyi İslam tarihinde belki de ilk telaffuz eden önderdir. İlkeyi şöyle koyuyor. Büyük İmam, azmışlarla savaşını azmışlık ithamıyla yap, kafirlik ithamıyla değil. İmam-ı Azam işte bu anlayışla da laikliğin ilk müjdeleyicilerinden biridir. Dindarlığın insanlar arası ilişkilerde değer ölçüsü yapılmasına Kur'an'ın son verdiğini biliyoruz. Dinler tarihinin bu en büyük devriminin en hayati belirişi, kavga ve savaşların din gerekçesine dayandırılmasının çökertilmesidir. Dinin ve dindarlığın kavga ve kan sebebi yapılmasının önüne geçmek, asr-ı saadet nesli için bile mümkün olamamıştır. Kavgaların dine dayandırılmasını önlemede iki çare vardır, üçüncüsü yoktur. 1. Din meselesini peygamberin kotarması. 2. Laiklik. Din meselesini, dini hayatı peygamber kotardığında o dini hiç kimse ve hiçbir kuvvet insan aleyhine kullanamaz, istismar edemez. Çünkü ortada Cenab-ı Hakk'ın denetiminde söz söyleyen ve her sözü tartışma üstü olan bir büyük ruh vardır. Peygamber ortadan çekilince bu yapı bozulmakta, din adına en iyi söz benimki diyebilecek bir yığın insan çıkmaktadır. Ve tarih gösteriyor ki böyle bir süreç başladığında ne dinin buyrukları ne de aklın ve tarihin gerekçeleri işe yaramaktadır. Kitleleri güden çıkarlar, hırslar, egoizmler, gafletler, dalaletler olmaktadır. İnsanlığın çektiği büyük ıstıraplarla anlaşılmıştır ki, dinin kahır aracı olmasını önlemenin tek çaresi laikliktir. Aksi halde din, mensuplarının birbirini yeme aracı olmaktan çıkarılamaz. Savaş meşru hale gelmişse savaşılır ama bunu birinci sınıf iddialarla ikinci sınıf dindarların din-iman kavgasına dönüştürmek, dine de imana da zulümdür. İnsanlık bu zulümden çok çekti. Dahası insanlığın bu zulümden çektiği acıların en büyüğüne ne yazık ki gerçek dindarlar maruz kaldı. Engizisyon tarihi bunun belgesidir. Bizim dincilik tarihimiz de bunun belgesidir. Alkollü içkilere farklı bakışı. İmam-ı Azam ekolü yani Hanefilik, şarap dışındaki alkollü içkileri, nebizgilleri sarhoş olmayacak miktarda içmeyi haram saymamaktadır. İmam-ı Azam ve hocası Hammad'ın ve onun hocası İbrahim Nehai'nin bu fikri tarih boyunca bütün Hanefi fakihler tarafından aynen tekrarlanmış ve fetvayı esas alınmıştır. Bu fetvayı esas alanlara Osmanlı Şeyhülislamlığı da dahildir. Hanefiler bu konuda en büyük üstadları olan İbrahim en-Nehai'den beri aynı düşünceyi korumuşlardır. Onlar mübahlardan sarhoş olmak diye bir tabir kullanmaktalar. Kerderi, Menakıb-ı Ebu Hanife 150. Nehai, nebizgilleri haram ilan edenleri bidatçılık ve nefse uymakla itham ediyordu. Şu söz onun, nebiyizi ancak bid'ata ve nefsinin arzusuna uyan haram ilan eder. Ebu Hayyan el-Tevhidi, El-Basair ve Zehair, 4'e 90. Aynı nihayeye sordular. Adamın biri 10 kadeh içti, sarhoş olmadı. 11. kadehte sarhoş oldu. Bu adamın durumu nedir? İçtiği tüm kadehler mi haram, sadece 11. kadeh mi? Cevap verdi nihai. Sadece 11. kadeh haramdır. Ebu Hayyan, aynı eser, 6'ya 75. Nihai'nin bu ifadesi müfessir sahabi İbn Abbas'ta da aynen vardır. Hanefi müfessir El-Cassaz, İbn Abbas'ın şu sözü söylediğini tefsirinde kayda geçirmektedir. Sizden biriniz 9 kadeh içip sarhoş olmasa bu ona helaldir. 10. kadehi içip sarhoş olduğunda ise bu 10. kadeh ona haram olur. Cassaz, Ahkamül Kur'an, 2'ye 463, Kal-Aci, Fiku İbn Abbas, 129-130. Ebu Hanife de sahabeden beri sürüp gelen bu görüşe katılmaktadır. Ne yazık ki düşmanları birçok konuda olduğu gibi bu fikrinde sadece onda görüldüğünü ileri sürerek ona saldırmışlardır. Muarızlarından biri olan Ebu Avane şöyle diyor. Ebu Hanife'ye içilebilecek neyi sorsanız helal deyiverir. Şekeri, şerbeti de sorsanız helal. Sekeri, sarhoş eden içeceği de sorsanız helal. Hatib el-Bağdadi 393. Tabiun kuşağının en büyük fakihlerinden olan ve İmam-ı Azam'ı fıkıh ilmiyle yönlendiren Şabi, ölüm 103-721, çekişmeli bir içki olan nebizi içer, çekişmeli bir oyun olan satrancı oynardı. İmam-ı Azam anlatıyor. Bir mesele sormak için Şabi'nin huzuruna gitmiştim. Baktım önünde satranç, elinde nebiz, içiyor ve oynuyordu. Irak fıkhının beşiği olan Kufe, sarhoş edici içkilerden biri olan nebizin bol tüketildiği bir kent olarak da ünlüdür. En ünlü ve en çok tüketilen nebizler şunlardı. Nebizül Büsr, ham hurma nebizi, Nebizül Temr, kuru hurma nebizi, Nebizül Zebib, kuru üzüm nebizi, Nebizül Asel, bal nebizi, Nebizül Tin, incir nebizi, Nebizül Hınta, buğday nebizi, El-Halitan, hurma ve kuru üzüm karışımından yapılan nebiz, Nebizül Şair, arpa nebizi, Nebizül Zürre, mısır nebizi. İbn Seleme, Kitab-ül Melahis'inde ünlü fakih Zühri'nin şu şikayetini kayda geçirmektedir. Irak'ın alkollü içkiler içme konusunda bir sakınca görmemesine karşın müzik aleyhinde bir tavır sergilemesini bir türlü anlayamıyorum. İbn Seleme, Kitab-ül Melahi ve Esma-uha. Şimdi meseleyi daha yakından görelim. Yıllar önce bir okuyucum şöyle bir soru sormuştu. Bir tefsirde şarap dışındaki içkilerin sarhoş olmayacak kadar içilebileceği yazılıyor. Sizin düşünceniz nedir? Bu soruya verdiğimiz cevap Türk basınında uzun süre tartışıldı. Ve tabii dincilik simsarları bizi her zamanki tavırlarına yaraşır biçimde haramı helal ilan etmekle itham ettiler. Oysa ki bizim yaptığımız Türkiye'de yaşayan Müslümanların en büyük mezhebi olan Hanefi mezhebinin alkollü içkilere bakışını ilmi açıdan incelemekti. Kendimiz hiçbir kanaat bildirmeden, fetva vermeden, tercih yapmadan. Gelelim işin fıkhi yanına. Mesele şudur. Geleneksel tefsir ve fıkıh anlayışı, Kur'an'daki hamr yasağını şarap içmek olarak anlar. Bu yasağın konusu olarak geçen hamr sözcüğünü, geleneksel anlamıyla şarap olarak değerlendirdiği için diğer alkollü içkileri kıyas yöntemiyle yasak gösterme yoluna gider. Bu mantık şu şekilde işlemektedir. Şarap, içinde alkol olduğu için yasaklanmıştır. Falan içkilerde de alkol vardır, o halde onlar da yasaklanmıştır. 23. ayrımın sonu sayfa 359.